Ayrım 28, sayfa 299, ultimatum, Anders de la Motte. Julia Gabriel son sabırsızlığını gizlemekte zorlanıyordu. Yanlış olan şeyi görüyor musun? Resmin bir kadının paramparça bedenini göstermesi dışında mı yani? Yüzü sararan Amante bakışlarını Julia'nın mutfak tezgahına dizdiği 5 fotoğraftan kaçırdı. Adam gerçekten iyi görünmüyordu. Sabahlığı yırtık pırtıktı ve atletinden gelen kokuya bakılırsa bir süredir yıkanmamıştı. Belki de Julia onu bu işe sürüklememeliydi. Fakat etraflıca düşündükten sonra önce Amante ile konuşmadan Valli'ne gidemeyeceğini fark etmişti. Ona bu kadarını borçluydu. Hayır, bakamayacağım. Tekrar bak, Julia fotoğrafları işaret etti. Resimlerin 4'ü polis soruşturmasından, 5.'si ise Sarac'ın hafıza kartından. Amante birkaç saniye için gözlerini kapattı ve kendisini toplar gibi oldu. Sonra tekrar bu defa uzun uzun resimlere baktı. Ceset bunda biraz daha farklı yatıyor. Resimlerden birini işaret ediyordu. Bir kol ön camda, biraz daha üstte, farklı bir açıda. Güzel. Şimdi cesedi bir süre görmezden gel ve etrafına odaklan. Amante dinleni yaptı ve aniden kas katı kesildi. Bu aynı araba değil dedi. Bu bir BMW. Bayağı benzer ama diğer resimdekilerle aynı araba değil. Julia alkışlar gibi yaptı. Bravo. Eğer büyüteçle bakarsan arabanın asfalta değil betona park edildiğini de göreceksin. Bir garajda, sokakta değil. Peki bu ne anlama geliyor? Başlangıçta dedektif başkomiser Oscar Valin benden bu dosyayı bakmamı istemişti. Geçen kıştı, Kasım'ın sonuna doğru. Genç bir kadın Sophie Turning evinin penceresinden atlamış ve 20 metre aşağıdaki bir arabanın üstüne düşmüştü. Psikolojik rahatsızlık geçmişi olan biriydi. Midesi viski ve psikoaktif ilaçlarla doluydu. Ancak anlaşılan o ki babası soruşturmadan tatmin olmamıştı. Ve John Turning hem Adalet Bakanlığı'nın eski akıl hocası hem de Barolar Birliği'nin genel sekreteri olduğu için suyuna gittiler. Dosyayı inceledim ve tuhaf gelen bazı ufak tefek şeyler keşfettim.
Ne gibi?
Sanki birileri Sophie'nin dairesini yakın zamanda temizlemiş gibiydi. Nev resimler ve havlular değiştirilmişti fakat eskiler etrafta yoktu vesaire vesaire. Sophie atlamadan hemen önce, hatta belki atladığı sırada evde biri varmış ve bu kişinin varlığının izleri dikkatlice temizlenmiş hissine kapılmıştım. Üzerinde kan lekesi olan bir cam parçası bulmuştum. Bunun bir yere varacağını düşünmüş olsam da bu Sophie'nin kendi kanı çıktı, yani bu ipucu o kadarla kaldı. Başka sıra dışı bir şey yok muydu?
Hayır, otopsi raporunun altından girip üstünden çıktım. Ancak düşüş kaynaklı sayısız kesik ve hasar dışında bir şey yoktu. Aslında anormal sayıda kesik ve hasar vardı. Şimdi bu resimleri gördüğüm için sebebini anlıyorum.
Julia BMW'li fotoğrafa parmağıyla pat pat diye vurdu. Sophie iki kere düştü. İlk seferinde yanlış arabanın üstüne düştü bu araba. Orada olmaması gereken birine ait bir araba. Bu yüzden birileri Sophie'yi taşıdı. Kim? Hızlı davranabilecek, ağzı sıkı ve ahlakı böyle bir şey yapmaya müsait birisi. Frank Hunter mı olduğunu düşünüyorsun? Julia başıyla onayladı. O olmalı. Hunter bir güvenlik danışmanıydı. Yani başkasının hatasını örtmek onun için yeni bir şey olmasa gerek. Sophie'nin birkaç önce sonra fotosunu da çekip daha sonra işe yararlar diye de saklamış. Amante kirli sakalını kaşıdı. Ve Sarac Hunter'la sırlarını değiş tokuş ettikten sonra arabayı süren kişiyle iletişime geçti ve onu sorumlu tuttu. Ona notu ve resimleri gönderdi ve sonra da öldürüldü. Amante fotoğrafı kaldırdı. BMW'nin plakası burada görünüyor. Herhalde çoktan sistemde aratmışsındır diye tahmin ediyorum. Araba Turning and Partners şirketi adına kiralanmış. John Turning'in hukuk bürosu. Amante irkildi.
Ne yani? Babası mı evdeydi? Ne demek oluyor bu?
Julia başını iki yana salladı. Ben de senin kadar şaşırmıştım. Ama sonra Hammer bir limanındaki kiralama şirketini aradım.
Thorning and Partners onlardan toplamda 15 üst sınıf otomobil kiralamış. Hepsi BMW ve 2 senede bir değiştiriliyorlarmış. Bu fotoğraftaki geçtiğimiz senenin modeli yani hala kullanımda. Şu anda firmanın finans müdürü tarafından kullanılıyor. Ama Sophie Thorning'in ölümü zamanında firmanın başka bir çalışanı tarafından kullanılıyordu. Julia duraksayıp derin bir nefes aldı. Kim dedi Amante, arabayı kim sürüyordu? Jesper Stenberg, İsveç Adalet Bakanı, yani nihai patronumuz.
38. Bölüm. Bu kadar kısa sürede gelebilmen harika. Stenberg'in kayınpederi elini sıktı ve onu restoranın içine davet etti. İçeride rahatsız edilmeden konuşabileceğimiz bir yerde oturacağız.
Carl Erik onu bir saat kadar önce aramıştı. Acil bir toplantı istemiş, önemli olduğunu söylemişti. Stenberg kayınpederinin emrine amade olmadığını belirtmek için hayır demeyi düşünmüşse bile Carl Erik'in ses tonundaki bir şey sekreteriyle konuşup ajandasını değiştirmesine sebep olmuştu. Şimdi daha da meraklanmıştı. Bir pazartesi günü absürt derecede pahalı bir restoranda ani bir öğle yemeği buluşması kesinlikle kayınpederinin alışıldık tarzı değildi.
Carl Erik her zamanki gibi 1-2 metre arkasında duran Bowman'a döndü.
Neyse, güvenlik polisinden gelen beyefendiyle ilgilen bir şeyler yesin olur mu?
Elbette. Günaydın Jesper, seni daha iyi gördüm. Buna sevindim.
Bowman yanından geçerken ona göz kırptı. Stenberg onu görmezden geldi.
Carl Erik özel bir yemek odasına açılan ikili kapıyı açtı.
Carl Erik'in bir başka Schomburg separesiydi.
İçeride Carolina hali hazırda masada bekliyordu. Stenberg şaşırdığı hızla toplanıp eğildi ve karısını öptü. Rujunu korumak için yanağını çevirmesini bekliyordu ancak Carolina onu yine şaşırtarak dudaklarından öptü ve dudaklarını saniyeler boyunca ayırmadı. Gözleri parıldıyordu ve keyfi oldukça yerinde gibiydi.
''Sen söylemek ister misin baba yoksa ben mi söyleyeyim?'' dedi Carolina Stenberg oturur oturmaz. ''Ya da önce bir şeyler mi sipariş etsek?'' Zavallı Jesper daha bir şey içemedi.
Garson kadın belirdi ve Stenberg maden suyu istemek üzereydi ki karısı ondan önce davrandı.
Şampanya dedi değil mi baba?
Carl Erik masanın diğer ucundan memnun bir şekilde baş salladı.
Stenberg kaşlarını çattı, hala neler olduğunu anlamaya çalışıyordu.
Garson kadın kadehler, bir şişe ve bir kova buzla döndü.
Artık her şey tamam dedi karısı. Hepsinin kadehlerinde içecek bir şeyler olur olmaz. Babam demin başbakanla görüşmeden geldi. Yarın akşam seni seçimlerdeki resmin yardımcısı olarak atayacak. Partinin veliaht prensi olacaksın.
Carolina en güzel gülümseyişini yaptı. Stenberg doğru kelimeleri bulmaya çalıştı. Başbakan ve kayınpederi onsuz buluşmuşlardı. Onun dahli olmadan onun geleceğine karar vermişlerdi. Ancak bu aşağılanmanın üstesinden gelmesi lazımdı. Kendisine bunun daha büyük bir şey uğruna bir başka küçük fedakarlık olduğunu söylemeliydi. Carolina ile beraber hayalini kurdukları her şey gerçekleşmek üzereydi. Zirveye çıkıyordu. Yine de tuhaf bir şekilde kendini zirveden uzak hissediyordu. Soğuk sanki bir uçuruma bakıyordu. Harika demeyi başarabildi.
Şerefe Jesper dedi kayınpederi.
Kadehimi sana ve partiye ve geleceğe kaldırıyorum.
Julia bir zamanlar babasının evdeki çalışma odasında duran küçük kahverengi koltuğu işaret etti. Otur.
Amante uslu uslu oturdu.
Julia misafir özellikle de Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yalnızca birkaç blok ötede oturmasına rağmen meslektaş ağırlamaya alışık değildi. Pont'un yargı atandaki dairesi onun sığınağıydı ama Amante 15 dakika kadar önce onu işten aramış derhal görüşmek istemişti.
Julia anlaşılır sebeplerden ötürü onu ofisine çağıramıyor ya da yakınlardaki restoran veya kafelere, özellikle öğle yemeği saatlerinde davet edemiyordu.
Eğer Person Amante ile üstelik iş vakti görüştüğünü öğrenirse Julia'yı kara listesinde birkaç basamak daha yükseltirdi.
Julia ona gerçekten hayır demeli, zaman olmadığını söylemeliydi.
İşi bittikten sonra bu artık her ne zaman oluyorsa görüşebileceklerini söylemeliydi. Ama o kadar bekleyemeyecek kadar meraklanmıştı. O yüzden Amante şimdi onun salonunda hayal meyal Julia'nın babasının sürdüğü cila gibi kokan koltukta oturuyordu. Amante televizyonun üstündeki fotoğraflara temkinli bir bakış attı. Julia'nın anne babasının düğünü, babasının genç bir adam olarak üniformasıyla devriye arabasının önünde durduğu resim, Julia'nın polis akademisinden mezuniyetinde çekilen fotoğraf. Amante bugün daha iyi görünüyordu. Son görüşmelerinden bu yana toparlamıştı. Duş almış, yeni kıyafetler giymiş ve muhtemelen tek kullanımlık bir tıraş bıçağıyla tıraş olmaya çalışmıştı. Zira hala boynuna yapışmış halde duran kanlı bir mendil parçası vardı. Ancak gözlerinin altındaki torbalar ve boş bakışı kaybolmamıştı. Julia onun hiç uyuyup uyumadığını düşündü. Kahve? Amante'nin ihtiyacı var gibiydi. Fakat başını iki yana salladı, Julia da devam etti. Ne keşfettin? Birimde yardımcı olabilecek birisini bulabildin mi? Evet, bak Adalet Bakanı'nın günlüğü. Amante kahve sehpasının üstüne bazı çıktılar koydu. David Saraç bilgisayarını en son 28 Şubat'ta kullandı. O gün ya da onu takip eden birkaç gün içinde öldürüldüğünü düşünebiliriz. Cesedin suda geçirdiği zamanla uyumlu oluyor. Belge ve fotoğrafı 26'sında gönderiyor ve en geç 28'inde incognito sunucusu aracılığıyla cevap alıyor. Bunda hemfikir miyiz?
Tamamen.
Jesper Stenberg 23 Şubat'tan itibaren iş gezisindeydi. Önce Brüksel'de birkaç toplantı, sonra eski iş yeri olan Lahey'deki ICC'ye yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bir ziyaret ve nihayet Paris'te Avrupa Birliği Adalet Bakanları toplantısı. Mart'ın 3'üne kadar ülkeye dönmedi. Eğer Sarac'ı Adalet Bakanı'nın öldürdüğünden şüpheleniyorsak suç mahallinden başka yerde olduğuna dair bir kanıtı var gibi görünüyor. Tabii Sarac düşündüğümüzden daha sonra öldürülmediyse. Amante bir an duraksa, emin olalım diye soruyorum. Adalet Bakanı'nın birisini öldürüp parçalara ayırdığını gerçekten düşünüyor muyuz? Julia bunu son 24 saat boyunca uzun uzun düşünmüştü. Stenberg'in kariyeri ve ailesiyle ilgili bulduğu her şeyi okumuş, sayısız makalenin ve çevrim içi tartışma panolarının altını üstüne getirmiş, hatta YouTube'da birkaç videosunu izlemişti.
Hayır dedi Julia, Jesper Stenberg'in Sarac'ı öldürüp parçaladığını sanmıyorum.
Pekala, bunu neye dayanarak söylüyorsun görünürdeki mazereti dışında?
Öncelikle böyle bir şeyi yapabileceğini sanmıyorum. Patoloğun söylediği gibi failimizin Sarac'ın bedenine yaptığı şey belirli bir zihniyet gerektiriyor. Demir gibi bir irade, mutlak bir adanmışlık. Stenberg o tip biri değil, hilebaz biri. Başkaları kirli işleri hallederken konuşmaya alışkın.
Julia'nın aklına Valli'nin yüzü geldi, şakağındaki damar, acı gülümseyişi. Keşfettiği şeyi ona haber verdiğine nasıl tepki verecekti acaba?
Yani bu iş için birini tuttu diyorsun.
Belki de ya da Julia düşündüğü şeyi aptal durumuna düşmeden nasıl ifade edeceğini gerçekten bilmiyordu. Ya da belki de gerçekten bir şey bilmiyordu. Sarraç'tan gelen e-posta veya fotoğraf hakkında. Amante sorgular bakışlarla ona baktı. Buna biraz daha açman gerekecek. Julia üst dudağını ısırdı.
Jesper Stenberg gözü yükseklerde biri Lahey'de birkaç sene çalışmış. Sonra Turning and Partners gibi prestijli bir hukuk firmasına girmiş. Kendisine birkaç önemli dosya verilmiş, basının altın çocuğuna dönüşmüş ve nihayet kendisine Adalet Bakanlığı makamı önerilmiş. Ama özgeçmişine daha yakından baktığında beklediğin kadar etkileyici olmadığını görüyorsun. Lahey'deki referansları iyi ancak muhteşem değil ve Turning and Partners'daki önemli davalarda başka avukatlardan oluşan büyük bir ekibin yardımını almış. Stenberg geçen sonbaharda atandığında bu durumu eleştiren birkaç makale bile yayımlanmış. Yazarları Stenberg'in özgeçmişinin Adalet Bakanlığı işi için uygun hale getirildiğini ve aile bağlantılarının esas kabiliyetlerinden daha belirgin olduğunu ima etmiş.
Yani işin arkasında Stenberg'in kayınpederi mi var diyorsun?
Bazı insanlar bunu iddia ediyor.
Bazıları John Thorning'in de işe dahil olduğunu söylüyor. Ve şimdi bir de Stenberg'in partinin başına getirileceği, dolayısıyla muhtemelen bir sonraki başbakanımız olacağına dair söylentiler var.
Peki bununla Sarac'ın ilgisi ne diye sordu Amante, Stenberg'in kaybedecek çok şeyi olması dışında.
Julia yine duraksadı, söyleyeceği şeyin kulağa çılgınca geleceğinin farkındaydı. Eminim Dagen Snyder'de yakınlarda çıkan makaleyi okumuşsundur. Stenberg'in yasama sistemi için yaptığı planları eleştiren yazı. Makalenin yazarlarına bir göz attım. İçlerinden biri Thorning and Partners için çalışıyor. Birkaçı daha şirkette yakın bağlantılara sahip. John Thorning sert oynayışıyla meşhur biri. Bu avukatlardan hiçbirinin bu makaleye onun onayı olmadan imza atabileceğini sanmıyorum.
Peki sence John Thorning çırağının herkesin önünde hırpalanmasını neden onaylasın?
İyi soru. Aklıma gelen tek cevap ikisinin bir sebepten aralarının açıldığı. Makalenin bir uyarı ateşi John Thorning'in Stenberg'e ve kariyerine verebileceği zararın bir habercisi oldu.
Tabii Thorning ölmemiş olsaydı demek istiyorsun.
Amante ona baktı, gözlerinde her zamanki yaslı, gizemli ifade vardı. Asıl demek istediğim, dedi Julia kısa bir duraksamadan sonra, birilerinin Stenberg'i koruyor olabileceği, onun zirveye ulaşmasını engelleyebilecek herkes ve her şeyden kurtulan biri.
Amante hala ona bakıyordu. Julia bir an için onun kalkıp gideceğini sandı, zaten neden gitmesindi. Uzaklaştırma cezası almıştı ve belli ki çok iyi durumda değildi. İkisi artık onların olmayan bir dosyayı araştırmaktaydılar. Cinayet kurbanının cesedi kayıptı ve soruşturmalarının ana hatları Adalet Bakanı'nı işaret ediyor gibiydi. Julia odadaki en büyük alüminyum folyo başlık yarışmasında liderliği ele geçirmişti. Ancak Amante olduğu yerde koltukta kaldı.
''Riske atacağımız çok şey var.'' diye mırıldandı. ''Hayal edebileceğimizden fazlası, tıpkı Hunter'ın dediği gibi.''
Birkaç saniye hiçbir şey söylemedi.
''Diyelim ki teorini kabul ettim. Birileri Stenberg'i koruyor ve onun için cinayet işlemeye hazır. Pekala, olaylar zinciri baştan sona nasıl gelişti?''
Julia derin bir nefes alıp düşüncelerini topladı. ''Bunu iyice bir düşündüm. Bunların bir kısmını kanıtlayabiliriz.'' Ama diğer kısımlar nitelikli varsayım, hatta bazıları da tamamen spekülasyon olarak kalıyor.
Tereddütleriniz iş bu vesileyle dikkate alınmıştır, devam et bakalım.
Amante ona göz kırptı, bir an için neredeyse normal göründü. Tamam, Stenberg ve Sophie Thorning aynı dönem hukuk okudular. Stenberg'in gelecekteki karısı Carolina Cedergren'i de kapsayan geniş bir çevrenin parçasıydılar. Stenberg ile Carolina nihayetinde evlendiler. Dunderreed'de villa, iki kız, köpek vesaire vesaire.
Julia nefes almak için durdu.
Ama bir noktada Stenberg Sophie Thorning ile ilişki yaşamaya başladı. Muhtemelen Thorning and Partners ile çalışmaya başladıktan sonra, ama başka bir zaman da olabilir.
Buraya kadar anladım.
Sophie geçen sene Kasım ayında intihar etti. Başbakanın Jesper Stenberg'i Adalet Bakanı olarak atamasından önceki hafta sonu. Makam Stenberg'e muhtemelen hafta sonundan önce teklif edildi. Düşünecek zaman olsun diye. Ailesiyle konuşması için falan. Ama Stenberg teklif gelir gelmez Sophie Thorning'le ilişkisinin büyük bir risk oluşturduğunu fark etti. Derhal onu görmeye ve ilişkiyi sonlandırmaya gitti.
Amante düşünceli görünüyordu. Kulağa mantıklı geliyor, dedi. Julia ayağa kalktı ve salonda volta atmaya başladı.
Stenberg'in ziyareti esnasında Sophie Thorning olay çıkardı. Ayrılmak istemiyordu. Bunun üzerine de kavga ettiler. Binadaki komşulardan biri bağırış çağırış duyduğunu iddia etmişti. Fakat alkolik olma yolunda ilerleyen bir tip olduğu için ifadesi kale alınmamıştı. Her halükarda Stenberg daireden ayrıldı. Sophie Thorning perişan oldu. Zaten dengeli biri değildi. BMW'yi aracın park edildiği yüze yatılıyor musun?
Julia fotoğrafı ortaya koydu. Fotoğrafın alt kısmında görünen soluk kısmı işaret etti.
Evet, dedi Amante. Beton asfalt değil. Muhtemelen bir garaj.
Julia başıyla onayladı.
Kontrol ettim. Sophie'nin apartmanının altında geniş bir yeraltı garajı var. Sokağa çıkan rampa tam Sophie'nin dairesinin pencerelerinden birinin altında. Stenberg giderken Sophie kendini aşağı atıp Stenberg'in arabasının kaportasına düşüyor.
Bile isteye mi dedi Amante. O kadar mı deliydi? Düşüşün öyle ayarlaması mümkün mü ki?
Julia onu silkti.
Belki öyle, belki de değil. Sonucu değiştirmez. Stenberg'in metresi yani akıl hocası ve veli nimetinin kızı, adamın adalet bakanı olarak atanmasından yalnızca günler önce arabasının kaportasına düşüp ölüyor. İlk şoku atlattıktan sonra zor bir karar alıyor. Polisi ve acil yardım servisini arayacağına garaja geri giriyor, arabayı bir köşeye çekiyor ve Frank Hunter'ı arıyor.
Birbirlerini nereden tanıyorlar dersin?
Muhtemelen Lahey'den. Onu da kontrol ettim. Ve elbette Stenberg tam ICC ile çalışırken Hunter'da eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde çalışıyormuş. İki mahkeme aynı blokta ve bayağı bir etkileşim halinde olduklarını tahmin ediyorum. Ya da belki de sadece kafeteryalardan birinde tanıştılar ve birbirlerinin İsveçli olduklarını fark ettiler. İş yalnızca birer kartvizit değişimine bakar. Bir tarafa yapılan bir iyilik olur da yardıma ihtiyacı olursa aramaya dair verilen bir söz her ne olursa olsun.
Biraz temelsiz geliyor dedi Amante ama imkansız değil. O zaman bu hikayeye göre Hunter da olay yerine geliyor, Stenberg'i bir taksiye bindiriyor, sonra...
Önce Hunter cesedi ve arabayı garaja gizliyor, sonra daireyi temizliyor. İzi Stenberg'e kadar sürülebilecek her şeyi kaldırıyor. Havlu, nevresim, buna benzer ne varsa. Sophie'nin tabletinde bir intihar notu yazıp e-postayla yolluyor. Ardından gidip cesedi alıyor. Asansör garajdan dosdoğru daireye çıkıyor. Hunter Sophie'yi dairenin başka bir penceresinden bırakıyor ki başka bir arabanın üstüne düşsün. Geri kalan tek şey Stenberg'in ezilmiş BMW'sini olay yerinden çıkarıp tamir ettirmek ve temizlemek. Altın çocuk Jesper Stenberg artık gönül rahatlığıyla yeni işi olan İsveç yargı sisteminin başı olmayı kabul edebilir. Her şey süt liman. Sağraç adalet takıntılı olmasa ve Hunter Sağraç'ın muhbirinin kimliğini öğrenmek için bilgi alışveriş yapmak zorunda kalmasan öyle de kalacak. Ve o iki adam kayıp çapalarını bulmak için dalış yapmasa.
Vay, Amante kaşlarını kaldırdı. Fena teori değil. Herhalde başka olasılıkları da göz önünde bulundurmuşsundur.
Julia omuzlarını silkti. Alternatifler Stenberg'in Sağraç'ı tek başına öldürüp parçalara ayırması ya da bu işi yapmak için birini tutması. Bunların ikisi de Stenberg'in karakterine uymuyor. Çok serin kanlı bir tipe benzemiyor. Sophie'nin intiharından konuşarak sıyrılabilecek bir tip anlıyorsun değil mi? Benim hatam değildi, zaten dengesizdi. Sadece yanlış zamanda yanlış yerdeydim. O deli diye ben neden cezalandırılayım?
Amante başını salladı. Ancak bu çeşit bir akılcılaştırmadan profesyonel bir kiralı katil tutmaya, hatta daha kötüsü işi kendisi halletmeye ve birinin cesedini parçaladığı ellerle eve dönüp çocuklarını sevmeye geçiş. Bu çok büyük bir adım gibi görünüyor. Stenberg, Sophie'nin intiharından sonra etrafı temizleyememiş bir adam. Sağraç'ın yüzüne elektrikli testereyle giriştiğini hayal edebiliyor musun?
Amante ağır ağır başını iki yana salladı. Julia'nın tüm bu söylediklerini hazmetmeye çalışır gibi bir hali vardı.
Şimdi ne yapıyoruz? Teorinin doğru olduğunu nasıl kanıtlayacağız? Daha yukarılardan biriyle konuşma vakti geldi mi?
Henüz değil. Bu işin peşine düşmek için hala çok fazla varsayım ve belirsizlik mevcut. Sophie Thorning'in cesedinin fotoğrafı açığa çıkarsa Adalet Bakanı'nın kariyeri mahvolur. Risk şu ki ilginin odağı bu mesele olur ve diğer her şey unutulur.
Julia bir an için Sophie'nin Stenberg'in arabasının üstündeki cesedinin fotoğrafını gösterdiği takdirde Persson'un yüzünün alacağı şekli hayal etti. Şişko kafasının içindeki çarklar bir bakanın kariyerinin piyasa değerini hesaplamaya çalışırdı.
Ama esas cinayeti çözeceksek hala bir fail ve bir olay mahalli eksiğimiz var.
Amante kaşlarını çattı ve birkaç saniye sessizliğe gömüldü. Sanırım ikincisi hakkında bir fikrim olabilir.
28. ayrımın sonu. Sayfa 311.